Ayrım 35.
Pyotr Lavrovic, ender kişiler olduklarına inanarak Marx ve Engels'e gelmişti. Yakından tanıdıkça onların karakter ve görüşlerinin sıra dışılığına kaptırmıştı kendisini. Enternasyonel'in önderlerinin dehasına saygı duymakla birlikte Lavrov, onların öğretisine tamamen yabancı kalmıştı. Liza'nın dar kafalı bulduğu bu inatçı insan, Nuh der, peygamber demezdi. Saraylı bir aileden gelen Lavrov, dünya görüşüyle gerçek bir küçük burjuvaya dönüşmüştü ve Rusya işçi sınıfının toplumu yeniden yapılandıracak bir güç olabileceği düşüncesiyle alay ediyor, sosyal demokrat harekete düşmanlığını gizlemiyordu. Lavrov'a göre olağanüstü kişilikleriyle ünlü köylüler böyle bir misyonu yerine getirebilirdi ancak. Kendisine de dahil ettiği her dürüst ve üstün tarihsel kişinin komüncülerin haklı ve kahramanca mücadelesine katılmasını bir ödev kabul ederek kahramanlıkların sergilendiği Paris'te açtı gözlerini. Ardından enternasyonele girdi fakat halkçı görüşlerinden bir adım geri atmadı. Liza'ya göre Lavrov gibileri çözmek zor değildi. Bir süre sonra Lavrov onda açık bir antipati uyandırdı. ''Duyduğuma göre İsviçre'ye gidecekmişsiniz.'' dedi Marx Liza'ya. ''Bu tam isabet. Genel Konsey Cenevre'de Rusya Şubesi üyeleri için bir takım ödevler verecek. Emrinizdeyim.'' Marx masaya yaklaştı. Keskin acı bir koku yayan kahverengi pipoyu aldı ve biçimi bir çınar yaprağını andıran yassı kül tablasına bastırdı. ''Ünlü soytarıyla karşılaşacak mısınız?'' diye ilgiyle sordu Lavrov. Kendini beğenmiş, namussuzun teki, siz onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yeni peygamberi bir zamanlar iyi tanırdım. Bu eskidendi diyerek konuşmaktan kaçındı Liza. Şimdi bu kışla komünisti göğsünü döverek sosyal ateistim diye çığlık atıyor dedi Marx öfkeyle. Her şeyi berbat eden bu biçimsiz, gerçekte kof fakat tunturaklı bir gösteriş meraklısıdır. Jenny Chan ve Charles Longue, Marx'ı ve konuklarını bahçeye davet etmeye geldiler. Kalabalığa komüncü iki kişi daha, Prosper, Lisa Garay ve Jean Stock da eklendiğinde saat oldukça geçti. Makinistin gelmesi herkeste gözle görülür bir ilgi uyandırmıştı. Jenny derin bir acıyla elini uzattı ona. Carl yanı başına oturmasını önerdi. Jean Stock son derece sakin görünüyordu. Ancak bu bir mezar taşı sakinliğiydi. Saçları ağarmıştı, bakışları bir nesneye kilitleniyor, dalıp gidiyordu. Perlaşez duvarında kurşuna dizilenlerin arasında olan ve rastlantı sonucu sağ kalan bu insanın öyküsünü bilmeyen onu çok tuhaf bulabilirdi. Jean az ve kesik kesik konuşuyordu. Hareketleri sanki frenlenmişti. Yüzündeki ender gülümseme keskin bir fiziksel acıdan dolayı bir surat ekşimesini andırıyordu. Versaylı cellatların kurşunları onun sağlığını bozmuştu. Uzun uzun öksürüyor, sol koluna hakim olamıyordu. Eski makinistin yalnızca ruhunda değil, görünümünde de bir yabancılaşma ortaya çıkmıştı. Londra'da iş bulmak, İngiliz burjuvazisi komüncüleri işe almayı reddettiği için çok zordu. Marx'ın ısrarlı çabaları sonucu eski makinist bir ofiste bekçi olarak çalışmaya başladı ve Liza da mütevazı evini ona açtı. Jean Genel Konsey'in verdiği görevleri yerine getiriyor, boş zamanlarında Krasotski'nin küçük bahçesinin bakımına ve kime ağır işlerine yardımcı oluyordu. Jean Stock'u yakından tanıyanlar onu seviyordu. ''Yiyin sevgili Jean, birazcık da olsa kilo almalısınız. O berbat öksürüğünüz geçer o zaman.'' diyordu Lençen, yemekte en güzel parçaları ona uzatarak ve üzüntüsünü gizlemeye çalışarak. ''Teşekkürler Bayan Demut.'' diye yanıt verdi Stock ve boğuk boğuk öksürdü. ''Eski dostum, Ramsgate'e gidip deniz kenarında dinlenmek size iyi gelirdi. Sizin için bunu ayarlayabiliriz.'' dedi Marx. ''Elbette marifli.'' dedi Jenny, mutlu olmuştu. Frankel, Wroblewski ve Longe onu içtenlikle destekliyorlardı. Fakat Şito komurdandı ve hafiften itiraz etti. ''Komüncüler arasında benden daha kötü durumda ve hasta insanlar var. Size çok isim sayabilirim. Biz onlara yalnızca onlara yardım etmeliyiz. Örneğin Eugen Potier, ruhsal olarak sağlam olmasına karşın vücudu çok zayıf. Onu önce tedavi ettirmek, sonra da Amerika'ya gitmesi için bilet parası bulmak gerek. Delikanlı orada kendisine iş bulur ve düşüncelerimizin propagandası için işe yarar. Kardeşler ben iyiyim, doğrusu çok iyiyim. O kadar komüncü gözlerini sonsuza dek kapatmışken ben yaşıyorum ve sizi görüyorum.'' Jean hiç unutmadan hayallerini yüreğinde taşıdığı insanlara ilişkin çok şeyler söylemek istiyordu. Fakat hüznün masa başında oturan herkese bir akşam rüzgarı gibi vurduğunu fark edince sustu. Yemek bittiğinde Jean Stock sessizce ayrıldı. Ardından Marx herkesle dostça vedalaşarak çalışmak için yukarı odasına çıktı. Jane'i kocasını geçirmeye gitti. Bütün gece az konuşan Lisa kendisi için çok yakın ve değerli olan bu iki insanı dikkatle izliyordu. Her ikisi de yaşlılığın verdiği olgunlukla gelen ruhsal güzelliğin doruğundaydılar. Marx biraz kilo almıştı ve fiziksel olarak daha güçlü ve büyüleyici görünüyordu. Şişmiş göz kapaklarının altındaki genç, güzel gözleri dünyaya akıl ve iradenin ifadesi olan bir kıvılcımla bakıyordu. Sakalındaki mavimsi ağarmışlık, canlılığını yitirmiş esmer yüzünü gölgeliyordu. Marx hiçbir zaman bu yıllarındaki kadar azametli görünmemişti. Jenny'nin yüzü değişkenliğiyle Lisa'yı şaşırtıyordu. Bu yüzden gözlerini ayırmak güçtü. Her düşünce ve duyguyu dışa vuruyordu. Yaşlılık, gençlik, katılık ya da duygusallık bu yüzden rahatlıkla okunabiliyordu. Marx'ın karısının bu özgünlüğü onun ruhunun karmaşıklığı ve duyarlılığının göstergesiydi. Lisa onun yüz ifadesindeki değişimleri izlerken bunları düşünüyordu. Bilmem şairler ne söylerdi, fakat ben Bayan Marx'ı çeşitliliği ve değişkenliği nedeniyle en çok gökyüzüyle kıyaslardım diye geçiriyordu içinden. Akşam yemeğinden sonra gençler gruplara ayrılmıştı. Jenny Chen, Leo Frankel ve Prosper Lizagarey banka oturmuşlardı. Bu evi, bu bahçeyi nasıl da seviyorum dedi Wroblewski, onların tam önünde durarak ve coşkuyla tamamladı sözcüklerini. Buranın egemeni Titan. Ateşi getiren Tanrı Prometheus. Valeri her zaman olduğu gibi esin kaynağını Aşil'den ve Sofokles'ten alıyor dedi Lisa Garey boğuk ve yüksek sesiyle. Ne olacaktı ki onlar güvenilir dostlar diyerek gülümsedi Jenny Chen. Eleanor ve Asya engelsizce gizlerini paylaşmak için limonlukta buluştular. Ve sana okyanus ötesine kaçmayı önerdi demek diye ağzını yokluyordu arkadaşının itirafıyla şaşırmış olan Tusi. Bu alçakça bir hareket. Mağripli bilseydi senin Jacques Bendolet'in güvenilmez, adi bir serüvenci olduğunu ya da buna benzer bir şey söylerdi. Fakat onu idam ederlerse bu tıpkı benim çok sevdiğim bir yazar olan Stendhal'in Kırmızı ve Siyah romanındaki gibi bir sahne olacak dedi Asya coşkuyla. Gerçekten de benziyor. Fakat bana gelince ben cinayet olaylarından ve katillerden nefret ederim dedi Eleanor, iğrenmiş gibi yüzünü buruşturarak. En iyisi söyle bana, Lisa Garey hoşuna gidiyor mu? Onun bu evdeki tüm olgun insanlar gibi Ceniçen'in etrafında döndüğünü düşünme. Hiç de öyle değil. O zamanının çoğunu Ceniçen'e değil bana ayırıyor. Asya parmakları üzerine kalkarak limonluğun oldukça kirli camından Ceniçen'le hararetli hararetli konuşan komüncülere baktı. Prosper işte şu, ince aristokrat yüzlü, zayıf, uzun boylu, esmer olan. Ama o yaşlı ya dedi düş kırıklığıyla Asya. O 30 yaşından fazladır. Üstelik örselenmiş bir hali var. Bana öyle geliyor ki onu artık hiçbir ütü ütüleyemez. Kızlar neşeyle bir kahkaha attı. Yine de insanların sana olgun birine davrandıkları gibi davranması, hatta seninle tartışmaları çok onur verici dedi Tusi. Senin ablanın evlenme zamanı çoktan gelmiş. Bak Laura çoktan Bayan Lafarge oldu. Bana öyle geliyor ki Ceniçen'in Bayan Longe olması için istemesi yeterli. Ben Frankel'in hatta Wroblewski'nin ona göz dikmiş oldukları kuşkusunu taşıyorum. Onların itiraflar kitabındaki yanıtlarını okumak yeterli. Siyah gözler ve uzun siyah saçlar her ikisinin de hoşuna gidiyor. Belki de seninkilerdir. Ne diyorsun sen? Esi, Lizagaray dışında herkes ne yazık ki beni henüz çocuk kabul ediyor. Ben Wroblewski'nin itiraflarını ezbere biliyorum. O güya bunları şakadan yazmış ama bunun altında onun gerçek düşünceleri de yatabilir. Dinle ve kendin karar ver. Sizin mutluluk anlayışınız ateş cehennemi, mutsuzluk soğuk cennet. Ben bunları güzel sözler defterime yazmalıyım. Bu çilli, hatta orta yaşlı adamın bu denli romantik ve hatta şair olabileceğini kim düşünebilirdi ki dedi Asya. Bu doğru, onun şefkatli bir yüreği var ve o en belirgin özelliğinin yontulmamışlık olduğunu boşuna düşünüyor, diye Asya'ya katıldı Eleanor. Onun sloganı, kendisine bunu söylediğimde kızıyor olsa da tabii ki Jenny Chen'le ilgili. Erdemler ve kusurlar, hatta gecenin karanlığı ve gündüzün ışığı, siyah gözlerin aydınlığı ve uzun saçların gölgesi olmadan niye yarar diye ne de güzel söylenmiş değil mi? Bay Frankel benim daha çok hoşuma gidiyor. O çok akıllı ve duyarlı. Haklısın. Fakat Frankel çok ciddi. Onun itiraflarını ezberledim. Bu itiraflar hiç de şakacı değil. Ve Tusi kocaman gözlerini kısarak bir monolog okur gibi arkadaşına genç devrimcinin itiraflarını okudu. Asya ona müdahale etmiyordu. Yalnızca yoksullar mütevazıdır diyen Goethe'nin tersine Leo Frankel, insanlarda en fazla mütevazılığa değer vermiş. Erkekte doğruluğa, kadında ise kendisine aşık olmayı sağlayarak itaat etmeye mahkum kılma yeteneğine değer veriyor. O kendisinin belirgin özelliğini aşırı duyarlılık olarak belirtmiş ve mutluluk anlayışını sevmek ve sevilmek, mutsuzluk anlayışını ise internasyonelden ihraç edilmek olarak itiraf etmiş. En çok tiksindiği şey bayağılık ve ikiyüzlülük. Antipati duyduğunuz şey, kurulu olan her şeyi yalnızca mevcut oldukları için benimseyen insanlar. Sizde en çok hayranlık uyandıran tarihi kişilikler, Thomas Münzer, Babeuf. Nefret ettiğiniz kişiler, sözde devrimciler. Sevdiğiniz uğraş, gözlemlemek. Sevdiğiniz kahraman, tarihçilerin halk olarak adlandırdıkları. Sevdiğiniz kadın kahraman, Louise Michel. Sevdiğiniz şair, Ezop, Heine ve Ceza'yı yazan Hugo. Sevdiğiniz yazar, Thomas Buckle. Sevdiğiniz göz ve saç rengi, siyah. Sevdiğiniz çiçek, menekşe. Sevdiğiniz isimler, Eliza, Margarita ve Jenny. Sevdiğiniz yemek, puding. Sloganınız, ölmek bizim yazgımızsa en azından haklı bir dava için ölelim. Asya hayran kalmıştı. Eğer genç olsaydı, öyle korkunç bir siyah sakalı olmasaydı ve öyle çirkin gözlükler taşımasaydı, onu nasıl da severdim. Karl Marx adının değişik kıtalardaki yönetici sınıflarda yarattığı korku, merak ve nefret pek çok yalanı da birlikte getiriyordu. Bununla ilgili olarak Marx bir defasında yapıtlarını hep ayrı bir hoşnutlukla okuduğu Çernişevski'nin şu sözlerini aktarmıştı. Tarihin yolundan geçen çamur atılmasını göze almalıdır. Özellikle Fransız gericiler cin çarpmış gibiydiler. Bonapartçı Paris gazetelerinden biri çeşitli ülkelerin basınının kapıştığı, internasyonelin önderinin öldüğüne ilişkin yalan bir haber yazmıştı. Bu bilgilere inanan Amerika'daki hayırsever Kozmopolitan Derneği düzenlediği konferansta daha sonra Barış gazetesinde yayımlanan bir karar aldı. Bu kararda Marx'ın tüm ezilen sınıfların ve halkların en inançlı, korkusuz ve özverili savunucularından biri olduğu belirtiliyordu. Okyanus ötesindeki bu konferans, Marx'ın cesurca ve halk adına ısrarla savunduğu hakların savunulması için çabaların artırılması çağrısı yapıyordu. Marx'ın öldüğüne dair yalan haber Modena Villa'da uzun süre değişik yorumlara ve şakalara konu oldu. Fakat Helen Demut öfkeleniyor, ancak yaşarken toprağa verilenleri uzun ve verimli bir yaşamın beklediğini belirtir, halk inanışını anımsayarak rahatlıyordu. 1871 Eylül'ünde Londra'da Paris Komünü'nün doğuşu, gelişimi ve yenilgisi sürecinden bir sonuç çıkarılmasına dönük Uluslararası İşçiler Birliği'nin yarı legal konferansı yapıldı. Komünün yazgısı son derece ders vericiydi. O andan itibaren proletarya için en önemli ders Devrimci Birlik Partisi'ne ilişkin olanıydı. İşçi sınıfının siyasal mücadelesi ve birliğinin gerekliliğini yatsıyan anarşistler ve onların elebaşısı Bakunin genel bir öfke uyandırmıştı. Konferansta alınan karar, proletaryanın toplumsal devrimin zaferini sağlamak ve sınıfların ortadan kaldırılması nihai hedefini gerçekleştirmenin ancak siyasal bir partide örgütlenerek mümkün olabileceğini belirtiyordu. Marx'ın yönettiği Londra konferansı, anarşistler ve onların önderinin ihanetini açığa çıkarmıştı. Proletaryaya her ülkede siyasal açıdan mutlak disipline olmuş bir partinin kurulması görevi verilmişti. Konferans günlerinde Jenny Marx, Eleanor ile Ramsgate'de bulunuyordu. Uzun süre hastalandı ve Marx, karısının deniz kenarına yerleşmesinde ısrar etti. Fakat Marx yalnız kalınca karısını çok özlemişti. Boş bir zaman bulur bulmaz ona mektup yazdı. Sevgili Jenny, nihayet bugün konferans sona eriyor. Ağır bir çalışmaydı. Sabah ve akşam oturumları, gözlemcilerin dinlenmesi, raporların hazırlanması ve benzeri. Fakat buna karşılık daha önceki iki kongrenin toplamından daha fazla iş yapıldı. Çünkü halkın olmadığı yerde teatral, tumturaklı sözler antrenmanı yapmaya gerek yoktu. Almanya'dan temsilci yoktu, İsviçre'den yalnızca Pere ve Yutin gelmişlerdi. Geçen hafta Devrim Partisi Roma'da Garibaldi şerefine bir davet düzenlenmiş. Bana bu davetin Roma gazetesi La Capital'de çıkan bir haberini gönderdiler. Bir konuşmacı, işçi sınıfı için ve onun dinmek bilmeyen silahı olan Karl Marx şerefine kadeh kaldırmış. Bu büyük coşkuyla karşılanmış. Bu Mazzini için acı bir şey. Benim ölümme ilişkin haber New York'a ulaştığında Kozmopolitan Derneği bir toplantı yapmış. Toplantının aldığı ve Word'de yayımlanan kararı sana gönderiyorum. Petersburglu arkadaşlardan da endişe verici bir mektup geldi. Bakunin'in entrika arkadaşları Robin ve Bastelika ile işler zormuş. Sonbaharın son günleriydi. Siyah ve sarı dumanlar kaplamıştı Londra'yı. Marx hastaydı. Şirpençe onu daha az yoklar olmuştu. Fakat şiddetli böbrek ağrıları başlamıştı. Üstelik uyumasını engelleyen ve onu zayıf düşüren, önlenemez öksürük krizleri yüzünden de büyük acı çekiyordu. Bu arada doktorlar bunun akciğer değil, boğaz hastalığı olduğu görüşündeydiler. Tütüne daha gençliğinde alışmış Marx gibi bir tiryaki, Puro ve Pipo'yu tamamen bırakmak zorunda kaldı. Her gün hava koşulları ne olursa olsun kocaman şemsiyesiyle yağmurdan korunarak genellikle Engels'le birlikte viskiyi de yanlarına alarak Hampstead'de 2 saatlik bir yürüyüşe çıkıyorlardı. Yol engebeliydi, dik yamaçları inip çıkmak gerekiyordu. İki arkadaş da iyi antrenman yapmış birer sporcu gibiydiler. Artık onlar yazışmadan görüşebiliyor, her düşünceyi paylaşabiliyor, güncel sorunları tartışabiliyorlardı. Birbirleriyle anlaşmak için 1-2 söz yeterliydi. Onların yüksek sesle de tartıştığı olur ve ortak bir karar arayışı için eve döner dönmez üzerinde anlaşacakları bir sonuca varmak için başvuru kitaplarını didik didik ederlerdi. Bu verimli bir görüş alışverişiydi. Eğer herhangi bir nedenle yürüyüş gerçekleşmezse arkadaşlar çalışma odasında baş başa kalırlardı. Birden koltuklardan kalkar, her biri karşılıklı bir tur atar, köşelerden ökçeleri üzerinde döner ve yeniden karşı yönlere yürürlerdi. Ve çoğu zaman tarih, doğa bilimi, politika, ekonomi konularındaki önemli herhangi bir sorunun tartışması birkaç görüşme boyunca, tartışılan konu tükeninceye ya da her ikisi içinde tam bir açıklık kazanıncaya kadar sürerdi. Yaşlı fakat dinç bu iki arkadaş sık sık şaka ya da espri yarışına tutuşurlar ve o zaman içeriden gelen yüksek sesler tüm eve yayılırdı. Eğer bu yürüyüş sırasında olursa sesleri yapıların az olduğu bir banliyö semtinde yankılanırdı. Hatta birlikte Alman halk ve okulu şarkıları ya da operalardan aryalar söyledikleri de olurdu. Sık sık bu düete Jenny, Lizzie ve Lenchen de katılırdı. Krasotski İsviçre'ye gitti. Marx'ın ricası üzerine Bakunin'le bir kez daha karşılaşması gerekiyordu. Bir tartışma durumunda donanımlı olmak için Liza, anarşist öğretiyi anlamasına yardımcı olabilecek çok sayıda kitap almıştı yanına. Bakunin ve ardından da onun rakiplerinin makalelerini okudukça öğrendikleri karşısında hayrete düşüyordu. Krasotski anımsayabilmek için defterine notlar aldı. Anarşizm sözcüğü Yunanca, başsızlık, iktidar yokluğu kökünden gelir. Bu sözcüğü, geçen yüzyıllarda geçerliliği olan anarşist düşünceleri, kendisinin düşünceleri olarak gösteren Proton bulmuş ve dünyaya yaymıştır. Bir de Godwin bir zamanlar ünlü olan kitabında devleti, yasaları ve siyasal kurumları sözüm ona kişisel özgürlük adına reddetmişti. Ben Bakunin'in öncülerinden Max Stirner diye birinin kitabını da okudum. Daha 1845'te bireyciliğin insanların tüm karşılıklı ilişkilerinin etrafında döndüğü bir eksen olduğunu belirtmiştir. Bireycilik onun dini olmuştu ve hiçbir şey onun canının istediği gibi davranmasını engellemesin istiyordu. Hatta bundan dolayı kentler yıkılsa, insanlar yok olsa dahi. Stirner komünizme karşı da öfke duyuyordu. Çünkü bu öğreti kişinin kendisinin değil herkesin mutluluğu içindi. O özel mülkiyeti övüyor, kutsal ilan ediyordu. Mülkiyetçi egoistler birliği kurulması çağrısı yapıyordu. Yeryüzünde neler olmuyordu ki? Marx düşüncelerdeki bu gelgiti küçük burjuvazinin evrensel bir başkaldırısı olarak adlandırmıştı bir konuşmamızda ve bu arada Proudhon'un siyasal devrim devletin bozulmasıdır, ekonomik devrim ise herhangi bir sınıf savaşı olmadan toplumsal yenilenmedir formülünü anımsatıyordu. İşte Mihail Aleksandrovich'in akıl hocaları. Kaynağı derin değildi pek. Şaşırtıcı ve acı ama gerçekten de bir korkak, ordumuzu bozuyor. İftira, hile, entrika. Mihail Aleksandrovich genel konseye karşı tüm kötülük silahlarını kullanıyor. Bu onun neyine? Ve Liza gözlerini yeniden İsviçre topraklarında açtı. Anıları onun hiçbir zaman sevmediği dağlar gibi üstüne üstüne geliyordu. Denizin uçsuz bucaksızlığı onu ne kadar canlandırırsa, Leman Gölü'nü çevreleyen dik, soğuk, dünyayı tıpkı hapishane duvarları gibi dört bir yandan sınırlayan Alp dağları da o denli hüzünlendiriyordu. İlkbahardı. Dağın eteklerinde nergisler açmış ve baş döndürücü kokuları etrafı sarmıştı ve uzaktan dağlardan gümüş bir nehir akıyormuş gibi geliyordu. Liza bir kucak dolusu kokulu çiçekle sırtını dağlara dayamış iki katlı kahverengi küçük şaleye geldi. Ev sahibesi ona taze süt, ekmek ve bir parça sarı peynir getirdi. Gökyüzü öylesine berraktı ki dağın en uzak dorukları, hatta genellikle dumanla kaplı olan Matterhorn dağları bile gözüküyordu. Liza geç saatlere kadar Alp Dağı'nın çimenliklerinde yürüdü. Yukarılara çıktıkça tıpkı keçe gibi yumuşak Edelweiss çiçekleri buldu. Yıllar geçtikçe tam bir suskunluğun egemen olduğu, derin düşüncelere dalmaya, doğayla iç içe olmaya fırsat veren günlere daha çok gereksinim duyuyordu. Sanki ruhu arınıyordu. Ayrıca bu ölenlerin anımsanmasıydı. Kendine özgü bir gizemdi. Gün batımı saatleri yaklaşıyordu. Gökyüzü Liza'ya renk değiştiren muhteşem Aleksandrit taşını anımsatıyordu. Lacivertten pembeye ve sonunda koyu zambak rengine bürünmüştü. Liza gecelemeye karar verdiği şaleye geri döndü. İçinden uzun süren bu tek başına yolculuğunda onu düşüncelerinde yalnız bırakmayan herkesle vedalaştı. En hüzünlü olanı Sigismund Krasotski'nin yokluğuydu. Onun ölümünden sonraki her gün yeryüzünde kalmak Liza'ya daha ağır geliyordu. Yaşlılıkla fiziksel değişimle birlikte ruhsal uzak görüşlülük de ortaya çıkar. Daha önce unutulan duygular ve olayların çoğu yeniden canlanıyordu. Liza'nın gözleri önünden Sigismund ile olan tüm mutlu yaşamı yeniden geçti. Bir tek o Liza'yı gerçekten bağlılıkla sevmişti. Liza hüzne kapılmış olarak dağlardan inerken kocasının gülüşünü, sesini, kahkahasını canlandırdı belleğinde. Gözyaşlarının süzüldüğünü fark etmedi bile. Sabahleyin canlı, sakin ve kendine gelmiş bir şekilde Bakunin'in yaşadığı kantona gitti. Pembe ve beyaz çiçekler açmış kestane ağaçlarının olduğu Alp dağları eteklerindeki küçük ve sakin bir sokakta Mihail Aleksandrovich, anarşist bir saat ustasının evinde birkaç oda kiralamıştı. Onun dostu ve taraftarı Gambuzi de orada yaşıyordu. Liza kapıyı çaldı. Kapıyı sanki İsviçre peyniri ve sütlü çikolatasının reklamını yapan tablolardan çıkmış dalgın, kısa boylu genç bir kadın açtı. Bir Flaman güzeli diye düşündü Liza. Kat kat dantelden yapılmış, buruşuk ve eski bir etek giymiş olan pembe beyaz tenli sarışına gülümserken Liza'nın Rus olduğunu öğrenince içten bir sevince kapıldı kadın. ''Siz Bakunin'e mi geldiniz? Ben onun eşi Antonia Ksaveryevna. Tanışalım. Yalnızca yoksulların yaşadığı bu ücra köşede bir Rus bayanı görmek ne kadar da mutluluk verici.'' diye çene çalmaya başladı Bakunina. Bir yandan da Liza'yı kocasının odasına geçiriyordu. ''Dağınıklık için bağışlayın. Evde iki çocuğumuz var. Öylesine yaramazlar ki. Kocamla da çok az görüşüyoruz. Bazen onunla haftalarca tek söz dahi etmediğimiz oluyor ve ben, doğrusu, Krasnoyarsk'taki anne babamın yanına uzun süreliğine gidiyor olmama çok seviniyorum. İzin alın da artık. Buraya lütfen.''